Her şey birkaç saniye içerisinde gelişti. Ama tüm bu olan biten her şeyin bir sonu olduğuna beni inandıracaktı. Nerede kalmıştık? İkisi de afallayarak bana bakarken ben Mustafa'nın üzerine doğru koşuyordum. Melis çığlık attı, sokaktan bir köpek havladı, ezan başladı, bir arabanın egzozu patladı, yan evde yaşayan adam yalnızlığı ömür boyunu açtı. Tam dışarıdaki hurdacı hurdacı diye bağırdığı sırada Mustafa ile birbirimize kavuşup cam sehpanın üzerine düştük. Melis daha büyük bir çığlık patlattı, ezan devam ediyordu. Evet, birebir dövüş konusunda oldukça iyiydim ama bunun için bana alan lazımdı. Güreşte ise o kadar da iyi olduğum söylenemez. Mustafa beni altına aldı. Cam kırıkları sırtımın arkasında çatırdayarak daha küçük parçalara ayrılıyordu. İlk yumruğu yedim, sonra ikinciyi, elimi uzattığım yerde parçalanmış sehpanın ayağı elime denk geldi. Sopayı sert bir şekilde üçüncü yumruğunu kaldırmış Mustafa'nın tam şakağına indirdim. Kesik bir çığlıkla üzerime düştü. Şimdi sıra bendeydi. Üzerine çıktığım adamın suratına şimşek hızıyla yumrukları indirmeye başladım. Siz hiç ağlayarak birine yumrukladınız mı? Ben yaptım. Gözyaşlarım yumruklarımla yarışıyordu. Kaç yumruk attım inanın ben de bilmiyorum. Melis beni omuzlarımdan tutup çekmeseydi muhtemelen öldürene kadar da durmayacaktım. Melis beni baygın adamın üzerinden alarak sırt üstü yere çekti. Ezan bitmişti, kulaklarım çınlıyordu, köpek havlamaya devam ediyordu, yeni şarkı başlamıştı. Aşk bitti.
Aşk bitti, elimden sanki minik bir balık kayıp gitti.
Hurdacı sokaktan ayrılmış, sesi artık çok uzaktan geliyordu. Ve tam göğsüme saplanmış, sustalı orada yavaş yavaş sallanıyordu. Sonra acı, sonra karanlık, sonra siren sesi, Kamil'in Nejat diye bağırması, güzel bir paramedik, Melis'in başucumda ağlaması, kan basıncı düşüyor cümlesi, hastayı kaybediyoruz diyen güzel paramedik, sonra uyku, uykuya sarılmam. Uyandığımda yemyeşil bir çayırdaydım. Sibel tam karşımda bana elini uzatarak gülümsüyordu. Ben de ona gülümseyerek bana uzanan elini tuttum. Hiçbir şey konuşmadan bir süre öylece yürüdük. Akan bir su sesi duydum uzaktan. Sibel beni anlamış gibi kafasını salladı. Sese doğru yürüdük. Kocaman bir nehrin kenarındaydık sonrasında. Ve bunun Paulo Coelho'yla hiçbir alakası yoktu. İkimiz de ağlamayacaktık. Tam nehrin kenarına piknik malzemeleri bırakılmıştı. Çimenlerin üzerindeki kare desenli örtünün üzerine oturduk. Her zaman istediğim gibi diz dizeydik şimdi. Sibel şarap şişesini alıp ikimize de birer kadeh doldurdu. Ben de özenle yerleştirilmiş sandviçleri çıkardım. Tabaklara koyarak servis ettim. Karnım aç değildi. O nedenle kendi sandviçimi kenara koydum. Sibel ise ilk ısırığını almıştı bile. Sonrasında ise uzanarak dudağımdan öptü beni. Sandviçin tuzlu tadını yaladım dudaklarımdan.
Hastayı kaybediyoruz.
Aman kaybederseniz kaybedin ya, ne var bunda? Sibel elimi tuttu. Nejat, keşke beraber olsaydık. En azından deneseydik. Ne kaybederdik ki? Diye sordu. Sesinde bir heyecan vardı. Senin deyimine göre birbirimizi, diye cevapladım. Ben seni hiç suçlamadım Sibel. Hem haklıydın. Ne ben kolay bir adamdım, ne de sen bana katlanacak bir kadın. Ama kızdığım bir şey oldu, sevgili seçimlerin. Yani tamam, beni seçme. Okey, yani hiçbir problem yok. Ama o seçtiklerin neydi ya? Allah aşkına neydi onlar? O kıllı eller falan. Yani bir kro sevdan mı vardı senin acaba? Sibel tekrar eğildi. Tam ben gözlerimi kapattım. Öpücüğü bekledim. Geri çekildi. Bir süre tabii ben bu durumu anlamadım. Öyle şapşal bekledim. Beynimde bu ses yankılanıyordu. Elektroşoku hazırlayın. Güzel bir kadının keskin sesi. Hazırlamazsanız namertsiniz lan, diye geçirdim içimden. Sonra aklıma dank etti. Ulan bir durun. Biraz vakit verin bana. Ya da bırakın kalayım burada ya. Yani elektroşoku şimdi. Sibel bana gülümseyerek bakıyordu. Sibel dedim. Sevişmemiz lazım. Hemen şimdi mi diye cevap verdi. Hemen şimdi. Bir acı hissettim tam göğsümün ortasında. İçim titredi. Tıt. Sesi çınladı kulağımda. Soyundum. Sibel de soyundu. Tam dokunacaktım ki göğsüm tekrar titredi. Elimi uzattım. Elini uzattı. El ele tutuştuk. Son kez onun sıcaklığını hissettim. Canım acıdı. Göğsüm titredi. Sibel fulurlaştı. Geri döndü. Dedi biri. Tıt tıt tıt tıt. Allah hepinizin belasını versin. Gözlerimi yine o malum sezon sonu mekanında açıyorum. Bu sefer yanımda kimse yok. Kalp atışımı kontrol eden alet yavaşça yanımda tıtlamaya devam ediyor. Tekrar gözlerimi kapatıyorum. Belki yeniden Sibel'i görürüm umuduyla ama yok, göremiyorum. Gözlerimi tekrar açıyorum. Başucumda Kamil ve doktor konuşuyorlar. Ne dediklerini tam olarak anlayamıyorum. Gözlerimi tekrar kapatıyorum.
Ben sana dedim asker ol diye. Polisliği seçtin. Bir bok mu oldun?
Üzerinde albay üniformasıyla babam duruyor. Benli yaşlarda. Yalnız adam harbi yakışıklı, harbi jantiymiş diyorum içimden. Ulan ne olurdu şu tipin yarısını bana verseydin? Babam o Davudi ses tonuyla devam ediyor.
Sabah kaçta kalktın bakayım?
6 diye söylüyorum.
Siktir lan!
Diye cevap veriyor. Biliyorum tabii ben o kadar erken kalkmam ki.
Yatağını yaptın mı?
Diye soruyor. Evet diyorum.
La havle diyor.
Eyvallah diyorum. Biliyor yatağımı hiçbir zaman yapmam ki ben.
Sen askere gittin mi?
Diye soruyor. Tam açık öğretmeme kayıtlıyım diyeceğim ki gözlerinden geçen o şimşeği fark edip susuyorum. Bir süre baba oğul ve belki kutsal ruh onu görmediğim için pek bir şey diyemem susuyoruz. Garip, normalde hiç yapmayı başaramadığımız bir şey o. Genelde o bana bağırır, ben evi terk ederim. Ama bu sefer öyle olmuyor. Zaten terk edecek öyle bir mekan da yok. İkimiz birden boşlukta asılı kalmışız. Yağmur başlıyor sonra. Yağmur damlacıkları babamın üzerine düştüğü yerde rengini de onunla beraber götürüyor. İlk üniforması akıyor üzerinden. Sonra kolları, sonra saçları, sonra elleri, ayakları. En son bana o sert sert bakan gözleri kalıyor. Gözlerimi kaçırıyorum.
O kadar aradım. Niye açmadın?
Diyor. Ve sonra tamamen kayboluyor. Ben boşlukta tek başıma kalıyorum. Siz karanlıktan korkar mısınız bilmiyorum ama ben bu sefer gerçekten çok korkuyorum. Necat, bak buradayım. Ah be devrem, neden haber vermedin yine? Kamil'in sesi uzaktan ninni gibi geliyor. Şimdi bir sürü insan var etrafımda. Hepsinin yüzlerini tanıyorum ama isimlerini bilmiyorum. Belli ki daha önce karşılaştığım insanlar. Necat, sigaran var mı kız? Sibel'in ofisinin orada gördüğüm translardan birini görüyorum. Yanına gidiyorum. Neredeyiz biz diye soruyorum. Ne fark eder ki? Dinlen işte, dinlenmeyi hak etmedin mi sence? Diye soruyor. Doğru diyorum içimden. Gözlerimi kapatıyorum, sonra açıyorum. Melis'in bacaklarının üzerine uzanmışım. Karşıda çocukluğumdan kalma bir odun sobası yanıyor. O tarafta kalmış yüzüm çok ısınınca Melis'e doğru dönüyorum. Gülümseyerek tam da annemin çocukluğumda yaptığı gibi yanağımı okşuyor. Sonra eğilip alnımdan öpüyor. Göğüslerini görüyorum elbisesinin altından. Gözlerimi kaçırıyorum. Ulan diyorum Freud. Sen mi büyüksün ben mi? Sonra tekrar gözlerim kapanıyor. Tıt tıt tıt. Hah işte hastamız kendine geliyor. Necat Bey tekrar aramıza hoş geldiniz. Diyor doktorun içten sesi. Hayat çok acayip bir yer. Ben ise cenazeden cenazeye koşturuyorum. Acaba diyorum asıl ceset ben miyim? Beni gömmeyi unuttunuz mu lan diye bağırmak istiyorum. Tutuyorum kendimi zorla. Hem insan annesinin cenazesine böyle bağırır mı? Babam benimle konuşmayı reddetti. Namazda benden uzakta saf tuttu. Tabutu taşırken benim taşıdığım tarafın tam aksi tarafa geçti. Küreyi uzatırken yüzüme bakmadı. Haklıydı aslında belki de. Beni çok kez aramıştı. Annem kalp krizi geçirdiği ilk gün aramıştı. Sonraki gün ve sonraki gün. Ben ise her seferinde ertelemiştim. Babamın kırgınlığı aslında beni son bir kez görememiş annemin kırgınlığının bu dünyaya teyakkümüydü. Haklıydı. Ama benim kırgınlığım ne olacaktı? Hayata geç kalmışlığımın, sıradanlaştırılmanın, tek başına bırakılmanın kırgınlığı ne olacaktı? Telefon acı acı çaldı. Numarayı tanımıyordum. Meşgul attım. Babamın yüzüne bir kez daha baktım. Yüzünü çevirdi. Annemin mezarına yeni atılmış toprağa dokundum. Sonra cebimden çıkardığım bir paket jelibonu mezarın üzerine bıraktım. Sonra üstünü toprakla kapatıyorum. Arkamı dönüp giderken telefonum yeniden çalıyor. Aynı numara. Bu sefer açıyorum. Telefonun karşısında heyecanlı bir kadın sesi konuşmaya başlıyor. Evet, ben Nejat Kunduz, özel dedektif. Ha, öyle mi? Hayır, ödemede anlaşabilirsek şu an elimde başka bir iş yok. Bugün akşam yola çıkabilirim sanırım. Size bilgileri atacağım. Uçak bileti ve kalacak yeri ayarlamanızı rica ediyorum. İstanbul'a geldiğimde ben sizi ararım. Öptüm, görüşürüz. Öptüm mü?